أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatındaki örnekleri örnek alarak örnek bir hayat yaşamamız arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlayarak yine başlamak istiyorum. Ummu Seleme Hind annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 15. bölümüyle yeniden merhaba demiş oluyoruz. Efendim, hemen şunu söyleyelim. Bugün konuya öyle bir giriş yapalım. Konumumuz, durumumuz ne olursa olsun, işin içinde yaşadığımız toplum ve bu toplumda meydana gelen olaylar bizi olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu bir realite. Bu toplumu kendi şehrimize, şehrimizi kabilemize, onu mahallemize, onu evimize böyle indirgedikçe etki o nispette artar. Bazen bu artma tersi de olabilir. Şimdi Hulefa-i Raşid'in dönemine kadar geldik. Ummu Seleme Hind annemizin hayat hikayesinde 4 halife dönemine kadar geldik. İlk 2 halife döneminde çok fazla Ummu Seleme annemize ait hatıra yok. Diğer 2 halife döneminde için de çok fazla gerçi yok ama yani olanları sizlerle paylaşacağız. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin sonlarına doğru çok ciddi sıkıntılar yaşadığı, çektiğini hepimiz biliyoruz. Ve maalesef anlayan da anlamayan da bu alanda konuşuyor. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi bir dehaya çok ağır sözler söyleyen Müslümanları da anlamış değilim. Ya nasıl böyle rahat konuşuyoruz? Şimdi bırakınız bir de idareci olmayı. Kendi evimizde diyelim ailemize ilişkin bir problem, bir şey yaşanmıştır evde. Dışarıya nasıl sızmışsa diyelim bizi biri görür. Ya sen nasıl adamsın, bir de hocasın, işte bak evde böyle böyle olur mu falan demeye başlar. Biz kızarız değil mi içimizden, sinirleriniz. Adam yanlış söylüyor. Öyle kulak dolgusuyla bir şeyler konuşuyor. Şu kadar efendim asır geçmiş. Şu tarafa çekmiş, bu tarafa çekmiş. Kimi konuşuyorsun? Hazreti Osman'ı. Kimi konuşuyorsun? Hazreti Ali'yi. Kimi konuşuyorsun? Hazreti Ayşe'yi. Yavaş dur biraz. Bir de sadece böyle büyükler değil de herhangi bir biri bile olsa hepimiz biliyoruz ki kimin lehinde aleyhinde ne söz söylediysek kıyamet günü hesabı vereceğiz. O yüzden her şeyi çok iyi anlamış gibi konuşmayalım. Yılların İslam tarihçisi, seyircisiyim. İnanın birçok şey anlamadığımı zaman geçtikçe daha fazla anlamadığımı anlıyorum. Daha çok anlıyorum demiyorum. Daha fazla anlamadığımı, anlamayarak bu hallere geldiğimi de görüyorum. Şimdi Hazreti Osman döneminde ilk 6 yılı çok başarılı geçti. Ülke büyüdü, refah seviyesi arttı. Tabii bu arada kalite insanlar, sahabeyi kiramışlar, savaşlarda şehit düştüler, yaşlanıp öldüler, kalite azaldı, yeni insanlar İslam'a girdi. Efendim İslam'a girenlerin sahabe kadar kavi duruşları yok bazılarında. Birçok şey değişti yani, toplum çok değişti. Efendim bazı makamlar hizmet makamı olmaktan çıktı, menfaat makamları haline geldi vesaire vesaire. Ve ikinci halifeden sonra, üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh, ikinci 6 yılında ve 6 yılında ikinci, yani artık 3 yıl kala, işte 2 yıl, 1 yıl daha aşağı doğru indirin. Böyle gittikçe çok ciddi sıkıntılar yaşadı, sorunlar yaşadı ve çok çileler çekti mübarek sahabi. İşte Ümmü Seleme annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra işte bugünkü Türkçe ile pek böyle siyasi olaylara karışmadığı denen isimlerden biridir. Tabii bu ifadeyi kullanırken bazı kitaplar, bazı insanlar, bazıları efendim sırf Ayşe annemize belki vurmak için bu ifadeyi kullanırlar maalesef, maalesef. Ama burada Ümmü Seleme annemizin aktif bir duruşunu görürüz. Müminlerin annesi olma sıfatıyla, işte son zamanlarda huzur ve düzen bozulunca, kargaşa artınca kalkıp halifenin yanına gider Ümmü Seleme annemiz. Bir anne şefkatiyle yaklaşır. Kaldı ki yaş olarak Hazreti Osman, halife Hazreti Osman Ümmü Seleme annemizin çok büyüktür. Ancak anne sıfatıyla annemiz "Ey evladım" diye seslenir. "Ey evladım, buyur ey annem" der Hazreti Osman halife radıyallahu anh. "Bir şeyler duyuyorum, bir şeyler görüyorum. Sebep nedir ki senin halkını senden yüz çevirerek himaye kanatlarının altından çıkmış gibi görüyorum?" Çok güzel ifade kullanıyor mübarekler. "Senin halkını senden yüz çevirerek himaye kanatlarının altından çıkmış görüyorum. Ey evladım, buyur ey annem, Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiği ve uyduğu yola tabi ol. O yolu kapama." Ağlar Hazreti Osman. "Ey sevgili annem, bunu bana sen mi söylüyorsun? Ben hiç Allah ve Resulü yoluna engel olur muyum?" "Estağfurullah ey evladım, ben onu söylemedim. Ben vazifemi yapıyorum ve diyorum ki onun, yani Resulullah Aleyhisselam'ın yakmadığı bir ateşi sakın yakmayasın. Yanmasına fırsat vermeyesin. Sen Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere önceki arkadaşların olan Ebu Bekir ve Ömer'in yolundan git. Onlar bu işi layığı bir şekilde başararak yerine getirdiler. Kimseye zulmetmediler. Kimseye zulmetmesine müsaade etmediler. İşte sana analık hakkımı ifa eyledim ve ben nasihatte bulundum. Sana düşen artık itaat etmek ve gereğince amel etmektir. Efendim, bazı kaynaklarda sadece bu rivayeti alır. Yani sanki Hazreti Osman böyle zulmen bir hayat yaşamış, insanlara zulmetmiş, yüz çevirmiş gibi bir yanlış anlaşılmaya meydan verir bazı ifadeler. Bu beni çok üzüyor. Oysa Hazreti Osman'ın çok güzel cevapları var. "Ey sevgili annem" diyor. "Resulullah Aleyhisselam döneminde bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda Allah Teala ayet gönderirdi bize. Vahiy gelirdi. Öyle bir şey olmadığında, yani ayet vahiy gelmese bile Resulullah Aleyhisselam bunları çözerdi. O Allah'ına kavuştu. İki arkadaşım Ebu Bekir Ömer'den bahsettin ve doğru söyledin. Onlar zamanında ben vardım, Ali vardı. Yani Ebu Bekir'in Ömer'i, Osman'ı, Ali'si vardı. Ömer'e sıra geldi. Onun sadece bu anlamda Osman'ı, Ali'si vardı. Şimdi bana sıra geldi. Bir tek Ali var. Ey sevgili annem. İlk iki halife döneminde şu kadar sahabi hayattaydı. Kalite insanlar vardı. Meşveret iyi işliyordu. Şimdi onlar kalmadı, şehit oldular. Yaşlanıp vefat ettiler. Bir Ali bir ben kaldım. Yani sahabe çok vardı, hani yönetim anlamında söylüyorum. Hulefa-i Raşid'in anlamında söylüyorum ha. Yoksa her şeye konum Hazreti Osman değil. Yani bir tarafta bunları annemiz biliyor. Allah tabii ki en iyisini bilendir. Belki de Hazreti Osman'a bunları söyletip geleceğe belge veriyor, bilmem. Ama öyle ezbere bir duruşla efendim Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz Hazreti Osman'ı şöyle uyardı. Efendim demenin yani bizi nereye götüreceğinden korkuyorum. Bu tıpkı şuna benzer. Behlül Dana efendim Hazretlerinin işte Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin böyle önde gelen insanların çok ciddi şekilde sevenleri tarafından uyarıldığını görürüz. Mesela gelir halifeye Ömer bin Abdülaziz'e, sen şunları yapıyorsun, şöyle yap, böyle yap, Allah'tan kork, hesap var, kitap var der, gider mesela. Böyle rivayetler yapılır ve sanki o halife halka zulmediyor gibi düşünülür. Hayır. Burada o adil duruşu sürdür anlamı vardır. İleriki zamanlarda birçok zalim gelecek, amenna. Ama yani bir hadiseyi paylaşırken insanlarla hangi boyutunun öne çıkarıldığı ve kalıcı olduğuna iyi bakılması lazım. Ve Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz Hazreti Osman radıyallahu anh'ın çok zor durumda kaldığını gördüğünden onu efendim uyarmıştı. Tabii hac mevsimi geliyor. Annelerimiz hacca gidiyorlar beraberce. Hacı vazifesini yapıyorlar. Hac dönüşüne geçiyorlar. Mekke'den Medine'ye dönecekler. Dönüş yolunda bir haber alıyorlar. Halife Osman şehit edildi. Hilafet makamı yağmalandı. Medine'de kargaşa var. Hiçbir şeyin emniyeti yok. Bu çok zorlarına gider. Annelerimiz bir çözüm arayışına girerler. Neticede Medine'ye gidip bir şekilde çözüm bulmak durumuna ortaya çıkacak, öyle bir şey görünüyor. Ancak burada daha önce Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken böyle takıla takıla, ezile büzüle bu sahneyi kısmen paylaşmıştım. Hazreti Ayşe annemiz Mekke'ye geri dönecek. Orada Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyir ile bir ekiple istişare edecek. Efendim Osman diyecek zulmen şehit edildi, öldürüldü. İntikamın alınması lazım. Efendim bir harekete geçecek. Hazreti Ayşe annemizin bu hareketi Hazreti Ali'ye karşıymış şeklinde kitaplara geçecek efendim. Yani Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bunları söylemiştim. Hazreti Ayşe annemiz yani bir hilafete gelmek için Hazreti Ali'nin karşısına geçmedi. Onun adayı vardı da onlara getireyim, Ali'yi indireyim ifadeleri iftirayı öteye geçmeyecektir. Unutmayalım. Akademik olacağız diye, ilmi olacağız diye, tarafsız olacağız diye ahiretimizi batırmayalım. Biz ölümlüyüz, öleceğiz. Hesap vereceğiz. Ben kıyamet günü Ayşe annemin yanında onun yüzüne bir anne hasretiyle bakmayı, Ayşe annemin de bir anne şefkati, sevgisiyle başımı okşamasını istiyorum. Yüzünü ekşitip de be oğlum senin işin gücün yok mu? Şu kadar asırdan beri benimle uğraşıyorsun demesini istemiyorum ben. Ancak bazen böyle söylenince ama hocam tarihi hakikatleri gizleyelim mi? Ayşe annemizin, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Osman Efendimizin gizlenecek bir sıkıntıları yoktur. Kalitesi düşmüş bir toplumda kalite insanlar bile sarsıldılar. Olayın özü budur. İşte ne güzel örnek. Hazreti Ayşe annemiz efendim Mekke'ye geri dönüyor. Dönmeye karar veriyor daha doğrusu. Ve Hazreti Osman zulmen şehit edildi. Hakkı aransın diye harekete geçecek. Ve ileride biliyorsunuz Cemel Vakkas'a meydana gelecek. Bunu görmüştük. İşte Ummu Seleme annemiz Ayşe annemize nasihatta bulunacak. Allah vere kaynaklara bu güzel geçmiş. 9-10 kitaptan derleyip cümleler birbirine benzer ama bir araya getirdiğim bir metni paylaşayım sizlerle. Ummu Seleme Hint annemiz Hazreti Ayşe annemize bakın ne diyor. Ey Ayşe, sen Resulullah Aleyhisselam ile ümmeti arasına çekilmiş bir setsin. Onun mahremiyeti üzerine örülmüş bir örtüsün. Ne güzel örnek veriyor ya. Hay mübarek. Kur'an senin mahiyetinde toplanmıştır. Öyleyse Kur'an ne diyorsa o olsun. Sesini fazla yükseltme. Yani bu işe fazla karışma. Allah bu ümmetin arkasındadır. Resulullah Aleyhisselam sana mevkini bildirdi. Bilakis Allah Resulü seni dinde ifrata gitmekten de men etti. İslam dininin esasları şayet yerinden oynayacak olursa biz kadınlarla hele böyle kargaşa döneminde bu düzelmez. Sen de biliyorsun ki kadınların cihadı taraflara karşı hoşgörülü olmak, günahları kapamak, ayıpları örtmek, edepli davranışlarda bulunmaktır. Ne güzel nasihat değil mi efendim? Devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam ile geniş bir sahrada, susuz bir halde, bir su kaynağından diğerine koşarken karşılaşsan kıyamet günü ne diyeceksin? Bakın anne anneyi neyle korkutuyor? Anne anneyi neyle uyarıyor? Ne güzel bir duruş. Ne biçim kadınsın sana ne gibi öyle seviyeli insan bunlar. Çünkü sen ona vermiş olduğun sözün arkasında durmalısın. Allah'a yemin ederim ki ben senin bu gitmiş olduğun yoldan gitsem ve sonra bana ey Ummu Seleme Firdevs cennetine gir dense Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna Allah-u Teala'nın üzerimize örtmüş olduğu hicabı yırtmış bir vaziyette çıkmaktan haya ederim. Aslında her cümle bir sohbetlik efendim. Bu annenin konumunu ortaya koyar. Ama o kadar açmaya vaktim yok. Senin yapman gereken ey Ayşe, Allah senden razı bir şekilde onunla karşılaşıncaya kadar evini kendi sığınağın, Allah'ın hicabını da örtün olarak kabul etmendir. Eğer ben sana Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini hatırlattımsa, hedefim odur. Sen buna uy ey Ayşe. Yani böyle yapış, sımsıkı yapış. Bu yoldan vazgeç. Medine'ye dönelim. Kaynaklarımız Ayşe annemizin cevabını almamışlar. Ya da ben bulamadım. Çünkü Ayşe annemizi işlerken de bir karşı cevap yoktu. O yüzden bu ifadeleri Ayşe annemiz kısmında sizlerle paylaşmadım. Çünkü yoktu karşısı. Ama burada Ümmü Seleme annemizi paylaştığımız için bunları karşılıklı görüşmek gerekiyor efendim. Yani annelerimiz Medine'ye dönüyorlar. Ayşe annemiz Hazreti Osman'ın zulmen şehit edildiğini ve kargaşa ortamına müdahale edilmesi gerektiğini ifadeyle bir ordu oluşturup yürüyecek. Tabii direkt Medine'ye gidemeyecek. Mecburen Basra tarafına gidecek. Tabii burada işte Medine'de Hazreti Ali halife olmuş olacak. Ancak isyancıları bastırmaya zaman kalmadan Ayşe annemiz yola çıktığı için kaderin bir cilvesi işte Ayşe annemize karşı karşıya gelmek durumunda kalacak ve meşhur Cemel vakası yaşanacak. Efendim, yeri geldi diye söylüyorum. Böyle karışık kuruşuk gibi görünen, aslında karışık kuruşuk olmayan hadiselerdir bunlar. Şimdi bir siyaset bilimcisi şu sahneyi aldığında bu fakirin anlamadığı birçok şeyi çok güzel anlayacak, anlatacaktır. Ancak bu bizim annemiz sonuçta. Bunları yaşamış bu insanlar. O yüzden kalkıp da işte şöyle yapsalardı, böyle yapsalardı diye kendimizi hakem durumuna koyup onlar hakkında hüküm veremeyiz. Çünkü Hazreti Ümmü Seleme annemiz Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zulmen şehit edilmesiyle başlayan siyasi olaylar içerisinde yer almamıştır. Ancak aktif olarak belki, ama oğlu Ömer bin Seleme'yi Hazreti Ali'nin yanına gönderiyor. Yanında yer alsın diyor ve ona mesaj gönderiyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Ey müminlerin emiri, senin bulunduğun yere seninle birlikte olsun diye oğlumu gönderiyorum. Benim için oğlum canımdan daha kıymetlidir. Eğer Resulullah'ın tavsiyelerine aykırı olmasaydı ben de kalkar sizinle beraber hareket ederdim. Ben sizinle beraber bu yüzden dolayı gelemiyor, oğlumu gönderiyorum. Yani hadiseler öyle gelişiyor ki bu anlamda hanımların evlerine çekilmesi gereken sahneler. Ancak bu ifadeyi böyle kullanırken Hazreti Ayşe üzerine yürümemek lazım. Ağır söz söylememek lazım. Onun da hedefi, ki onu sizlerle genişçe paylaştım ben, bir anne sıfatıyla ıslah etmekti. İktidar olmak değildi Hazreti Ayşe annemizin hedefi. Aynı şekilde Ümmü Seleme annemizin Hazreti Ali Efendimizin şehadetinden sonra efendim halife olan Hazreti Muaviye'ye de nasihatte bulunuyor. Bakıyorum da siz Ali ve onu sevenler hakkında hiç de iyi şeyler konuşmuyorsunuz diyor. Ram söylüyor bunu yani. Oysa ben şahidim ve şehadet ederim ki Allah ve Resulü Ali'yi seviyordu diyor. Radiyallahu anh. Yani bu şekilde müdahil oluyor sadece. Ümmü Seleme annemiz böyle kırıcı, dökücü, kargaşa çıkarıcı değil, tamamıyla yapıcı. Ancak yani olayların içinde olmadı derken öbürleri olduğu gibi bir hava estirmemek lazım. Unutmayalım, annelerimiz Peygamberimiz Aleyhisselam hayattayken nasıl durmuşlarsa ondan sonra da öyle durmaya çalışmışlardır. Bu bütün kaynaklara bu şekilde geçmiştir efendim. Evet efendim, Hazreti Ümmü Seleme Hint radıyallahu anha annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan hadis rivayeti olduğunu söylemiş ve bazı örnekler vermiştik. Şimdi de bu bunca hadise ve olaylar içerisinde Ummu Seleme Hint annemizin hayatında önemli yer tutan acı bir sahneyi, öncesi tatlı sonrası acı bir sahneyi paylaşmak istiyorum. Daha önce kısmen bunu paylaştım, azıcık bir şey. Çünkü Ehl-i Beyt deyimi kullandım ve Ehl-i Beyt ile ilgili rivayetlerin büyük çoğunluğu da yine Ummu Seleme annemizden gelir. O zaman paylaşmıştım. Bunu şimdi Hazreti Hüseyin kısmını ve Kerbela kısmını paylaşayım sizinle. Çünkü Ummu Seleme annemizin bu konuda çok çarpıcı örnekleri, duruşu var. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir rüya gördüğünü anlatıyor Ummu Seleme annemiz. Bir rüya gördüğünü anlatıyor. Rüyasında Cebrail'i gördü diyor. Cebrail de Resulullah aleyhisselama Hüseyin'in öleceğini haber verdi. Ve öleceği yeden diyor toprak getirip bana verdi diyor. Resulullah aleyhisselam toprağı getirdi bana verdi. Ummu Seleme annemiz diyor. Bunu sakla dedi diyor. Bu toprağı sakla. Al bir avuç toprak işte. Cebrail bana haber verdi ki ümmetim Hüseyin'i öldürecek. Bu toprak Hüseyin'in öldürüleceği yerin toprağı. Bu kana dönüşünce Hüseyin öldürülecektir. Şimdi efendim, hadiseyle arası iyi olmayanlar, hadiseleri kavrayamayanlar, olaylara biraz farklı bakanlar ve gönül boyutunu kaybeden insanlar, bu tip hadisler gelince efendim bu haberi mucize veriyor bize. Sıhhatiyle uğraşırlar önce, sonra da işte şu olur bu olur. Oysa birçok kaynakta efendim naklediliyor bu hadis-i şerif. Ummu Seleme annemiz, ben diyor Resulullah'ın verdiği toprağı aldım. Zaman zaman tabağa bakardım diyor. Kaseye, bir şeye koydum bir toprağa. Bir küçük kaseye koydum. Bakardım. Ve diyor nihayet diyor bir gün, tabii artık Hazreti, yani 4 tane halife şehit olmuş. Hazreti Muaviye de bitmiş, ölmüş gitmiş. Yezid dönemi yaşanıyor. Tabii ona Hazreti diyemiyoruz biliyorsunuz. Yezid dönemi yaşanıyor. İşte o dönemde annemiz yine bir gün diyor baktım o toprak diyor kan olmuştu. Vah Hüseyin'ime, vay Hüseyin'ime diye feryat ettiğini söylüyor. Tabii o gün kana dönüşen toprak şu kadar zaman sonra gelen haber sayılıp hesap edilince Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği aynı güne geldiğini görürüz. Ancak olaylar o kadar kısaca ifadeyle bitmiyor efendim. Bu alanda en meşhur örnek efendim. Bir tarafta Resulullah'ın evini ortaya koyması açısından önemlidir. Anlatıyor Ummu Seleme annemiz. Diyor ki Resulullah aleyhisselam diyor bir misafiri vardı. Onunla hasbihal ediyordu, muhabbet ediyordu. Bu misafir diyor gelince dedi ki içeri kimseyi sokma. Ancak diyor Hüseyin geldi oraya diyor. Ben ne kadar müdahale ettimse de daldı içeriye. Çocuk tabii o günlerde Hazreti Hüseyin Efendimiz. Hatırlatayım. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında Hazreti Hüseyin 7 yaşındadır efendim. Hazreti Hasan onun büyüğüdür, o da 8 yaşındadır. Yani bu 7 yaşından aşağıda bu olaylar. Yani bu hadise yaşandığı yani 4, 5, 6 yani hangi sene olduysa tam seneyi söyleyemeyiz. Yani Resulullah'ın vefatı esnasında Hazreti Hüseyin Efendimizin 7 yaşında olduğunu düşünürsek bu 4-5-6 yaşları gibi görünüyor. Hüseyin geldi diyor. ben ne kadar diyor tutmaya çalıştımsa diyor beni geçti, yetişti. Aran sıvıştı, içeri girdi diyor. Ben de diyor kapı arasından görüyorum diyor. Koştu, dedesinin diyor kucağına atıldı. O da onu da aldı, kucakladı, sevdi, öptü. Ve o misafir diyor, o misafir de daha sonra onun, yani onun gördüğü Dıhye, sahabeden Dıhye ismi sahabenin kıyafetinde bir adam. Dıhye yani misafir. Oysa o Cebrail aleyhisselam, onu soran adını söyleyecek. Ben şimdi artık direkt Cebrail diyeyim. Cebrail aleyhisselam, Resulullah aleyhisselama diyor döndü. Sen diyor bunu çok mu seviyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sevmem diyor. Bunlar benim Hasan Hüseyin. Dünyada kokladığım iki cennet reyhanımdır. Nasıl sevmem? Tekrar kucaklıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor çocuğu. Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anh. Diyor ki Hazreti Cebrail, ama ümmetin onu öldürecek diyor. Peygamberimiz aleyhisselam. Ümmetim mi onu öldürecek? Evet. Ümmetin onu öldürecek. Aleyhisselam tabii garip bakıyor. İstersen diyor onun öldürüleceği yeri sana göstereyim ve oradan sana bir avuç toprak vereyim. Göster, ver diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cebrail elini şöyle yapıyor. Kerbela Resulullah'ın gözünün önüne geliyor. Uzatıyor elini. Hazreti Cebrail oradan bir avuç toprak alıyor. Resulullah'a veriyor, al diyor. Resulullah aleyhisselam diyor bana işaret etti, ben de geldim. Al diyor bu toprağı bir kaseye bir yere koy, sakla. Bu toprak kan olunca Hüseyin şehit olmuştur. Ve Hüseyin o anda Resulullah'ın kucağındadır. Ummu Seleme annemiz bize bunu anlatır. Ve gerçekten de hadise böyle yaşanır. Şimdi konum Kerbela değil, Hazreti Hüseyin değil. Ummu Seleme annemizle Peygamberimiz arasındaki iletişim. Ummu Seleme annemizin Peygamber Efendimiz'e olan o muhabbetinin yanında onun torunlarına karşı olan davranışını da görüyoruz burada. Maalesef burada Ummu Seleme annemizin Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'le o güzel hayatından tablolar sunmak yerine bazı siyasi çekişmeler daha ziyade öne çıkarıldığından insan gerçekten üzülüyor. Üzülüyor gerçekten yani. Oysa Ummu Seleme annemizin çok farklı bir duruşu var efendim. Şimdi biliyorsunuz insan fıtratı çocukluğunda ve yetiştiği çevrede edindiği iyi ve kötü davranışları meleki haline getirir. Kişi kendisini iyi olan hal ve harekete alıştırırsa iyi davranışlar kendisinde meleki haline gelir, ölünceye kadar devam eder. Şimdi Ümmü Seleme Hint annemizin yani çocukluğuna, gençliğine, yetiştiği çevreye baktığımızda çok farklı bir kimlikle karşı karşıya kalırız. Bir kere Mahzum oğulları kabilesine mensuptur Ümmü Seleme annemiz. Mahzum oğulları. Mahzum oğulları meşhur Ebu Cehil kabilesi. Ha? Bunlar varlıklı, zengin, bilge bir kabile. Ancak İslam geldikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a en çok düşmanlık eden bir kabile. İşte gelenek, görenek, inanç ve kültürün babalardan, atalardan çocuklara intikal ettiği ve kabile bağlarının baskın olduğu bir toplumda Ummu Seleme Hint annemiz Hazreti Peygamber'in davetine icabet edip ilk Müslümanlardan oluyor. Yani kalite insan kalitesiyle geliyor önümüze. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'a onca düşmanlık açık ve net tavır içinde olan kabilesine rağmen İslam'a girdiğini ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında yer aldığını görüyoruz. Daha önce gördüğümüz gibi efendim işte Habeşistan'a hicret, sonra Medine'ye hicret, çektiği sıkıntılar, efendim zorluklar, çok çok büyük sıkıntılar yani. Ümmü Seleme annemizin isyan yansıtacak tek bir sözü yok. Her türlü çileyi çekecek ancak asla isyan etmeyecek. Bir yıla yakın kocasından, çocuğundan ayrı tutulacak, bunları görmüştük. İşte bütün bu şeylere sabredecek Allah-u Teala onu peygambere hanım, ümmete anne olmakla efendim ödüllendirecek, mükafatlandıracak. Ve Ümmü Seleme annemiz peygamberimiz Aleyhisselam'a bağlılığıyla ve en zor zamanlarda fikir beyan ederek, hadiselerin içinde bizzat bulunarak çözümlerde çok ciddi katkısı olduğunu görürüz. Hatta diğer hanımlar, yani neleri, kumaları, onlarla geçimde de çok güzel bir tavır sergiler. Onların da bir ölümlerini görür. Mesela Ayşe annemiz vefat ettiği zaman Ümmü Seleme annemiz der ki, ağlar, çok ağlar ama. Niye bu kadar ağladığı sorulur. Önce sevgilinin sevgilisiydi o der. Yani anne bunu itiraf ediyor. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizi, Hatice annemizden sonra hepsinden çok severdi biliyorsunuz. Sevgilinin sevgilisiydi diyor yani. Ona ağlıyor. Sonra diyor ki, Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde hiçbir mahluk Resulullah Aleyhisselam'a onun kadar sevimli değildi. Onun kadar sevimli değildi. Evet. Sonra estağfurullah, estağfurullah diyor. Babandan sonra en sevimli sendin diye bir düzeltme yapıyor. Ve önümüze yeni bir ufuk açıyor. Şimdi hatırlayınız, birkaç bölüm önce paylaşmıştım ve Hazreti Ayşe annemizi görürken de paylaşmıştım, çok önce ama. İşte sahabeden biri, daha ayrıntıya girmiyorum. Çok zor bir vazifeyi başardı. Resulullah'a geldi, tekmilini verdi. İşte şunların neler yaptığını söyledi. Resulullah Aleyhisselam çok memnun kaldı, dua etti ona. O sahabe de ümide kapıldı ve Resulullah'ın bakışındaki sıcaklığı da gördü. Bir ümittir diye sordu. Dedi, ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Resulullah Aleyhisselam hiç duraksamadan Ayşe'yi buyurdu. O sahabe mahcup oldu. Yok dedi, hanımları, kadınları sormadım dedi. Erkeklerden en çok kimi seviyorsun dedi. Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir demedi. Ayşe'nin babasını dedi. Hazreti Ebu Bekir bir kez daha Ayşe annemizin ismini kullanıyor. Ümmü Seleme annemiz bu geldi aklına. Önce Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde hiçbir mahluk Resulullah senden daha sevimli değildi dedi. Sonra estağfurullah, babandan sonra diyor sen sevimliydin. Aslında burada çok büyük bir incelik var ama Aleyhisselam erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, hanımlardan Hazreti Ayşe, mesele biter. Annem burada güzel bir örneği ortaya koyuyor. Şimdi ölen kumasının arkasından gerçeği bu şekilde ifade etmesi onun ne derece olgun bir hanımefendi olduğuna işaret eder. Bu Hazreti Ayşe bu. Yani böyle bir söz,
söylemek zorunda değildi. Buna mecbur da değildi. Ancak az önce ifade ettiğim gibi kişinin içinde yaşadığı toplumdaki konumunu bilmesi ve ona uygun hareket etmesi çok önemlidir. Bir örnek daha verelim mesela. Bir gün efendim bir grup erkek ve hanımdan oluşan fakir fukara, bugün dilenci diyoruz ya işte, yani böyle ihtiyaç sahipleri Ümmü Seleme annemizin evine geldiler. Bir şeyler istediler ezile büzüle. Ancak evde hizmetçi kız var, cariye. Ümmü Seleme annemiz rahatsız olmasın diye onları dışarı çıkardı. Çıkın dışarı, çıkın dışarı diye dışarı doğru ittiriyor. Ümmü Seleme annemiz, sen ne yapıyorsun diyor hizmetçiye. Bu davranış bize yakışır mı? Onları geri çağır ve her birine hiç olmazsa birer hurma ver der ve onların ikram ettirir. Yani oysa o gün ellerinde kapıya kaç kişi geldiyse rakam verilmiyor, hurmanın sayısı da verilmiyor. Ellerindeki tabakta o günlük o kadar hurma var ve onu yiyecekler. Annemiz onları koma diyor, hurmayı ver. Her birine birer tane veriyor. Tam sayı onlara denk geliyor. Onlar gidiyorlar. Onlar o gün aç kalıyorlar. Şimdi bakın yine aynı yere geldik. Yani üzüldüğüm bir yer benim burası. Böyle rivayetleri çok fazla öne çıkarıp hep bunlar aç yaşadı havası vermeyelim. Ama aç kaldığını görüyoruz. Neden? Oysa az önce efendim Hazreti Ömer'in torbayla altın gönderdiğini gördük hep beraber. Şimdi bunlar bizim gibi mala, mülke ihtiraslı değillerdi. Geleni dağıtırlardı. Dağıttığı için elinde yok. Bir gün birileri geldi. Dediler ki bize Resulullah Aleyhisselam'ın sırlarından bir söz söyle. Bir sırrını ver bize Resulullah Aleyhisselam'ın. Ne cevap veririz? Bize peygamberin sırlarından bir sır ver. Söz et. Ümmü Seleme annemiz onun gizli kapalı bir şeyi yoktu cevabını veriyor. Onun gizli kapalı bir şeyi yoktu. Sonra da böyle söylemekle aile sırrını ifşa ettiğini düşünerek son derece üzgün bir şekilde durumu gelip Resulullah'a iletiyor. Aleyhisselam tebessüm ediyor. İyi söylemişsin diye rahatlıyor. Bu davranış bize Ümmü Seleme annemizin aile içi ilişkiye verdiği önemi çok çok öne çıkarmaktadır. Ve açılması gereken burasıdır. Tabii bizi aşıyor bu ama yani açılması gerekiyor. Şunu ona bağlayayım da beraber açayım eğer zamana sığdırırsam. Çünkü vakit daralıyor yine. Peygamberimiz Aleyhisselam'a biraz daha dikkatli davransınlar diye kendi kızı da biliyorsunuz Hazreti Hafsa annemiz peygamberimizin hanımı oluyor. Hazreti Ümmü Seleme Hint annemiz de akrabası oluyor Hazreti Ömer'in. Daha Aleyhisselam hayattayken Hazreti Ömer zaman zaman gelir bu hanımlara nasihat çekerdi. Bir gün Ümmü Seleme annemiz biraz dikleniyor. Şaşarım sana ey Ömer. Her şeye karışıyorsun. Şimdi de Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarının arasına mı giriyorsun? Bu ifadeyi kullanıp olayın bir boyutunu daha ortaya koyuyor. Evet. Yani gerçekten Çok çarpıcı bir şey yani bu. Nedir peki burada çarpıcı olan şey? Onun görülmesi lazım, açılması lazım. Şimdi Ümmü Seleme annemiz rivayet ettiği hadislerde, daha önce geçti onları, sizlerle paylaşmıştım eski bölümlerde. Aile olmak, yani iki karşı cinsin nikah bağıyla bir araya gelmesidir demiyor o. İki karşı cinsin birbirlerinin gönüllerinde yer edinerek birbirlerini tamamlamak ve birbirlerinde sır olmaktır diyor aile. Ümmü Seleme annemiz bu sırrı yaşıyor. Daha aleyhisselam hayattayken sorulan soruya önce verdiği cevap ne diyor? Onun gizli bir şeyi yok ki diyor. Ancak gizli bir şeyi yok ifadesinin de bir aile sırrı olduğunu düşünüyor. Üzülüyor. Çok üzülüyor. Çok ama. O kadar Resulullah'a danışıyor. Bana diyor böyle soruldu, ben de böyle söyledim diyor. Aleyhisselam tebessüm ediyor. İyi söylemişsin diyor. İyi söylemişsin. Ve öyle rahatlıyor. Yani bugün ne var ne yok, nasılsın deriz. Aa, sorma. Bizim heriften çektiklerim. Kadın başla yakınmaya. Ya mübarek, sen bu herifi değişecek misin? Yok. Tersi yok mu? Olmaz mı? Ne var ne yok? Ulan bizim kadın var ya, bizim şu karı var ya, uf beni fıttırdı ya diyor şimdi. Subhanallah, o da karısının hakkında konuşuyor. Ayıptır. Ümmü Seleme annemiz erkek karısını, kadın kocasını konuşmamalı diyor. Çünkü bu tür konuşmalar, serzenişler bir şeyi çözmeyeceği gibi aralarına çok ciddi diyor fitneyi sokar. Yani aile huzuru bozulur. Dikkatli olmakta fayda var. Ümmü Seleme annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'a bağlılıkta, itaatte, onu hayatına yansıtmakta, örnek olmada, İslam'ı temsil etmede ve bize mesajlarında hep bunları görürüz. Hassas duruşu öne çıkıyor Ümmü Seleme annemizin radıyallahu anha. Hassas duruşu öne çıkıyor. Onun için onun hayatını elbette diğer annelerimizin hayatlarında olduğu gibi anlamaya, öğrenmeye, paylaşmaya çalışırken anlama adına, öğrenme adına, paylaşma adına haddimizi aşmayacak yersiz söyler, sözler söylemeyeceğiz. Onu asla yapmayacağız. Asla. Ki maalesef yapıyoruz. Her şey bir yana, sıkça söylediğim sözle yine bu dersin sonunu bağlamış olayım. Efendim biz insanız, beşeriz. Allah bize iman nasip etti, Müslümanız. Resulullah'ın ümmetiyiz. Şu sevgili annelerimizin evlatlarıyız. Ve ölümlüyüz. Hesap kitaba iman ediyoruz. Kıyamet günü Allah-u Teala bizi annelerimizle karşı karşıya getirir. O sahabilerle karşı karşıya getirir. Ve orada bizi muhakeme eder. O yüzden ders yapacağım diye, yazı yazacağım diye, akademik olacağım diye, tarafsız duracağım diye geleceğimizi karartmayalım. Ama hakkı söylerken de sadece hakkın sözcük boyutunda kalmadan hakkı, hakkın emrettiği, Resulullah Aleyhisselam'ın yaşayıp tavsiye ettiği gibi yaşama gayreti içerisinde hep beraber olacağız inşallah. Rabbimizden bunu diliyor. Ben bu dileklerle yine programın sonunda hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.